Ayrım 17, Faili Meçhul mü? Ergün Poyraz, sayfa 195. Kaddafi'yi sırtından vuranlar. 29 Ekim 2011 tarihli Milliyet gazetesinde Melih Aşık Açık Pencere adlı köşesinde Kaddafi, APO, ABD ve yandaşları üçgeninde bir olay anlatıyordu. Abdullah Öcalan'ı İmralı'da karşılayan ve sorgusunu yapan jandarma istihbarat albay Hasan Atilla Uğur, Abdullah Öcalan'ı Nasıl Sorguladım adlı kitabında kendisine örgütün dış bağlantılarını soruyor. Sırbistan, Romanya, Almanya, Hollanda, Yunanistan, ABD, Fransa'dan destek aldıklarını söyleyen Abdullah Öcalan, yardım alamadıkları tek ülkeyi anlatıyor. Libya devletiyle aramız iyi değildi. Her türlü imkanları olmasına rağmen bize araç, gereç, silah ve malzeme vermediler. Defalarca talebim oldu ama Kaddafi bize hiç sıcak bakmadı. Emine 1 Eylül 2009'da yanında Tayyip olmadığı halde Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kansız bir darbeyle iktidara gelişinin 40. yıl dönümü 1 Eylül 1969 kutlamaları nedeniyle Trablus'a geliyordu. Yeşil Meydan'da yapılan törenlerde İtalyan sömürgecilere karşı direnişi yüzünden idam edilen Libya'nın milli kahramanlarından Ömer Muhtar ile ilgili görüntüler gösterilirken Emine Kaddafi ile birlikte gözyaşlarını tutamıyordu. Bu tarihten 2 ay sonra Emine bu defa Tayyip ile Libya'ya gidiyor, Libya ile 2 gecede 8 dev anlaşma yapıldığı iddia ediliyordu. Emine Kaddafi'nin çadırında misafir edilirken bir gün sonra aynı çadırda Kaddafi-Tayyip buluşması gerçekleşiyordu. Tayyip Kaddafi'ye İtalya lideri Berlusconi ile sizden çok bahsettik deyince Kaddafi, Berlusconi benim dostum yanıtını veriyordu. Tayyip'e kardeşim diyen ve ondan da aynı yanıtı alan Kaddafi, 2011 yılında kardeşi Tayyip'e bir de ödül veriyordu. Ancak daha ödül töreninin yankıları sürerken Kaddafi'nin dostu Berlusconi ile kardeşi Tayyip el ele vererek ABD'nin safında yer alıyor ve kanlı bir darbeyle, üstelik Kaddafi'nin vahşice öldürülmesi pahasına ülkede yönetimin el değiştirmesini sağlıyorlardı. Libya'nın kurtuluşu ve Kaddafi'nin iktidara gelme yıl dönümü kutlamalarına giderek oralarda ağlayıp sızlayan Emine'nin ne hikmetse İstanbul'un kurtuluşu törenlerinde ağlayıp sızladığı görülmüyordu. Keza memleketi Siirt'in de. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 1 Eylül 1969'da kansız bir darbeyle iktidara gelişinin 40. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Trablus'ta düzenlenen gösterilere Türk heyeti olarak Bülent Arınç ve Emine Erdoğan katılıyordu. Emine'nin heyette ne işi var diye sormayın. Emine bu. Sizden mi izin alacak? Trablus'ta askeri törenle karşılanan Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Arınç, eşi Münevver Arınç ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gece geç saatlere kadar süren görkemli kutlamaları şeref tribününden izliyordu. Arınç ve Erdoğan'ın şeref tribününde Kaddafi ile tokalaşmasının ardından Libya liderinin sağ yanında duran Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez ile el sıkışmaları da gecenin ilgiyle izlenen görüntüleri arasında yer alıyordu. Emine'nin ziyaretinden bir süre sonra Tayyip de Kaddafi'yi çadırında ziyaret ediyordu. Tayyip ile Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 24 Kasım'daki çadır buluşmasında ilginç diyaloglar yaşandığı ortaya çıkıyordu. Libya lideri Kaddafi'nin Tayyip'e, "Komşu ülkelerle aranız çok iyi ama gördüğüm kadarıyla İsrail ile aranız bozuk" sözleri üzerine Tayyip, "Hayır, onlarla da bozuk değil" yanıtını veriyordu. Çok geçmeden İsrail ile ilişkilerimiz gün yüzüne çıkıyordu. Kaddafi-Erdoğan görüşmesinde enerji yatırımları da gündeme geliyordu. Erdoğan Kaddafi'ye petrol arama sahası konusunda bize destek olun derken, Kaddafi sizde su bizde petrol var, bu konuda işbirliği bizim için de önemli diyordu. Her şey çok iyi gidiyor görünüyordu. Öyle ya, Tayyip'in içinden geldiği siyasi harekette Kaddafi adeta yarı tanrı gibi tanıtılıyordu. Üstelik Tayyip ve yandaşlarına göre Kaddafi, Kıbrıs çıkarmasında uçaklarımızın yakıtını vermiş, her türlü sıkıntımızı anında çözmüştü. Amerika bizi sırtımızdan vururken Kaddafi tüm imkanlarını seferber ederek destek olmuştu. O nedenle Tayyip Kaddafi'yi her gördüğünde kardeşim diyor ve her iki eline birden kapanıyordu. Tayyip insan hakları ödülü de alıyordu. Kimden? Kimden olacak? Kaddafi'nin elinden. Tayyip bu ödülü almak için ülkenin en önemli işlerini yüzüstü bırakmış, Kaddafi'nin çadırına koşmuştu. Libya diktatörünün karşısında boyun eğip elinden ödül alan Tayyip, daha ödülün teri kurumadan ABD ve yandaşları Libya'ya saldırınca hemen ABD saflarında yer alıyor ve Kaddafi'yi eleştiren konuşmalar yapıyordu. Hatta Tayyip 28 Şubat 2011 tarihinde NATO'nun Libya'da ne işi var diye efeleniyor, 23 Mart 2011'de ise Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Haçlı seferinde yokuz şeklinde iddialı konuşuyordu. Ancak Davutoğlu'nun açıklamasının üzerinden iki gün, Tayyip'in dayılanmasının ardından bir ay bile geçmeden Tayyip ve hükümetin kararıyla NATO'nun Libya'yı İzmir'den vurması kararlaştırılıyordu. Üstelik daha tezkere bile çıkmadan ABD ve İngiltere'nin istemiyle savaş gemilerimizi Libya'ya gönderiyorduk. Tayyip ve içinde yetiştiği siyasi iklimdekiler birden Kaddafi düşmanı kesildiler. Kaddafi'nin bankasına el koydular ve tabii paralarına da. Kardeş Kaddafi birden oldu kalleş Kaddafi. Şimdi niye Kaddafi'den bahsettik? Şundan. Anadolu Üniversitesi Yayınları İktisat Fakültesi 4. Sınıf Ekonominin Güncel Sorunları adlı ders kitabının Ocak 2013 tarihli baskısı, sayfa 98'de, çok uluslu şirketlerin sık sık politikanın aracı olabildiğini anlatan bir konuda ABD'li çok uluslu şirketlerin Kıbrıs çıkartması sırasında bize karşı Rumların yanında tavır alması olayı şöyle aktarılıyordu. ABD çok uluslu şirketleri ile çatışmanın belki en iyi örneğini 1974 Kıbrıs çıkartması sırasında Türkiye yaşadı. Çok uluslu şirketlerin elindeki Ataş Petrol Rafinerisi Türkiye'ye uçak yakıtı vermeyi bunu üretmiyoruz gerekçesiyle reddetti. Eğer dönemin radikal Arap ülkelerinden biri Libya benzin vermeseydi Türkiye uçakları kaldıramayacaktı. Dün soydaşlarımızın soykırıma uğramasını engelleyen Libya lideri Kaddafi, bugün Tayyip tarafından sırtından hançerleniyor ve linç edilerek hayatından oluyordu. Ancak Kaddafi'nin o gün uçaklarımıza yakıt vermesi bugün bile ders kitaplarında okutuluyordu. Kim bilir yarın ders kitaplarında bize benzin veren, soydaşlarımızın Kırım'dan kurtarılmasında en büyük destekçilerimizden biri olan Kaddafi'yi, Tayyip ve yandaşlarının nasıl sırtından vurduğu da yer alır. Kaddafi'den nefret edenlerin başında APO geliyordu. APO'yu sorgulayan komutan olarak tanınan ve Ergenekon tertibiyle tutuklanan Albay Atilla Uğur, APO'nun sorgusunda Kaddafi'den nasıl yakındığını, herkesin PKK'ya destek verirken Kaddafi'den nasıl hiçbir şey alamadıklarını, APO'yu nasıl sorguladım adlı kitabında yukarıda değindiğim şekilde anlatıyordu. Kaddafi sürekli olarak iyilik yaptı, Türk halkı ve Tayyip'e çok güveniyordu. Ne yazık ki Kaddafi ve Libya halkı Tayyip'e güvenmelerinin bedelini çok ağır ödediler. Gelin şimdi kanlı katil APO'nun Kaddafi ile ilgili anlatımlarını bir daha okuyalım ve böylece Müslüman görünümlü insanlarımızın kimleri sırtından vurduğuna bir daha tanık olalım. Libya devleti ile aramız iyi değildi. Her türlü imkanları olmasına rağmen bize araç gereç, silah ve malzeme vermediler. Defalarca talebim oldu ama Kaddafi bize hiç sıcak bakmadı. Kıbrıs Savaşı'nda da kendi gemimizi vurarak tarihe geçmiştik. Denize dökülen ve ölmek üzere olan askerlerimize ilk yardım eli uzatılmış ve askerlerimiz birer birer kurtarılmıştı. Bu yardım elinin sahibi kim miydi? Kaddafi. Tayyip ve şürekası ömrü boyunca bizlere iyilik yapan Kaddafi'nin linçten sonraki halini hatırlayıp yaptıklarının Müslümanlığın ne yanına düştüğü konusunda fikir beyan edecekler midir? Sadece Kaddafi mi? Tayyip ve ekibine güvenmekle hayatlarının hatalarını yaptıklarını geç de olsa anlayan başkaları da var. Bunlardan biri de Suriye Devlet Başkanı Esad. Tayyip Esad'a da sürekli kardeşim diyor, birkaç ayda bir Emine ile aile ziyaretlerinde bulunuyorlardı. Esad da Tayyip ve armadasına güvenerek Türkiye'deki yatırımlarını geliştiriyordu. 22 Aralık 2004 yılında Emine ile Tayyip, Suriye'nin baş şehri Şam'a ayak bastıklarında muhteşem bir karşılama ile karşılaşmışlardı. Emine aylarca çevresine Suriye'de gördüğü davranışları anlata anlata bitiremedi. Kendi anlatımlarına göre hayatının en mutlu günlerini orada yaşamıştı. O gezide mutlu olan sadece Emine miydi? Olur mu? Bakın Tayyip'in danışmanlarından Nabi Avcı gazetecilere o günkü karşılama ve ziyaret hakkında ne diyordu? Gelin, Fatma Sibel Yüksek'in Başbakanlığın Bilinmeyenleri adlı kitabının 121. sayfasından hep beraber okuyalım. Sayın Beşer Esad'ın eşi Sayın Esma Esad, 4 gün önce doğum yaptığı halde loğusa yatağından kalkıp Emine Hanım'a Şam'ı gezdirmiştir arkadaşlar. Dün Emine ve ekibi Suriyelilerin kendileriyle bu kadar yakın olmalarından dolayı duydukları mutluluğu her önlerine gelenle paylaşıyorlardı. Bugün ise Amerika ile bir olup Suriye'ye tezgah üzerine tezgah kuran Tayyip, Emine ve ekibi Suriye'nin hacıları kurşunlattığı iftirasını bile atabiliyorlardı. Üstelik Türk hacıları kurşunlayanların, Irak'ta cami ve Kur'an'ı nişangah yapanların, binlerce Müslümanın kanına girenlerin Amerikalılar olduğunu bile bile. Türkiye'de yaşayan Suriyeli gazeteci Hüsnü Mahalli, Suriye ile ilişkilerimizi aramız mükemmeldi sözleriyle bakın nasıl anlatıyor. Türkiye'nin Suriye'ye karşı tavrı giderek sertleşiyor. Ancak zamanlamaya baktığımızda ilginç bir takım şeylerin izlerini buluyorsunuz. Tayyip Erdoğan da aynı günlerde Suudi Arabistan Kralı, Arap Birliği, kimi batılı ülkeler ve Hillary Clinton da Suriye yönetimine aynı yönde çağrılar yapıyorlar. Reformlar yap, şiddete son ver çağrıları. Demek ki bir şeyler hazırlanıyor. Son yıllarda Türkiye-Suriye ilişkileri giderek o kadar mükemmel hal alıyor ki iki ülke neredeyse birleşecekti. Vizeler, pasaportlar, sınırlar kalkmış, ortak bakanlar kurulu toplantıları yapılıyordu. İki ülkenin insanları komşuya gider gibi birbirlerinin ülkelerine rahatça gidebiliyordu. Çok değil, birkaç yıl öncesine kadar 300-350 milyon dolar olan ticaret hacmi bir anda 2 milyar doları bulmuştu. Eskiden bütün ihtiyaçlarını batıdan karşılayan Suriyeli iş adamları, küçük işletme sahipleri yönlerini Türkiye'ye çevirmişlerdi. Örneğin Suriyeli küçük sanayici artık ihtiyaç duyduğu makineleri Batı ülkelerinden değil Gaziantep'ten alıyordu. Batı bundan hoşlanmazdı tabii ki. Evet, Suriye'deki rejim demokratik değil, baskıcı rejim. Ama geçmişte de böyleydi. O zaman sorun değildi, şimdi niye oldu? Olan WikiLeaks belgelerindeki 8 gizli hesabın ortaya çıkma korkusuydu ve diğerlerinin. O nedenle Kaddafi gibi Esad da ABD ile işbirliği yapan Tayyip tarafından yarı yolda bırakıldı. Dost ve kardeş Esad da düşman olarak anılmaya başladı. Esad ve Suriye'nin varlıklarına el konuldu. Ve Tayyip sürekli olarak kardeşim sözleriyle hitap ettiği Esad için açıklama yaptı. Ona güvenim kalmadı. Her zaman söylüyorum, gülmeyin, araştırın. Birleşmiş Milletler tarafından Libya ile Suriye devleti ve yöneticilerinin yurt dışındaki mal varlıklarının dondurulması kararlarından ne kadar süre sonra ülkemizdeki paralarına ne yapıldı? Bunların miktarları ne kadardır? BM kararlarının uygulanması öncesinde hangi pazarlıklar yapıldı? ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ülkemize gelmek zorunda kaldı mı? Bu paraların önemli bir kısmının başka hesaplara kaydırılması sonrasında mı kalan kısımlar donduruldu? Bahsedilen miktarlar milyar dolarlar ise ve basında küçük haberlerle bunlar geçiştiriliyorsa özellikle dikkat edilmeli. Daha önce de biliyorsunuz Saddam asıldı gitti, Irak üçe parçalandı, Irak yanmaya devam ediyor, Irak'ta her gün ölüm var. Ve benzerliğe bakın ki daha Tiran Esad gitmeden Suriye üçe parçalandı. Saddamsız Irak'ın içine düştüğü acı tablonun aynısını Esad'sız Suriye'de yaşamak için 200 kişilik heyetle ABD'ye gidip yalvarmak devlet adamlığının neresine sığıyor? Bu soruyu sormadan ve inandırıcı cevap da vermeden Başbakan Erdoğan'ın ABD gezisiyle Orta Doğu'da tarihi bir yeni dönem açılıyor diyerek halka kirli, uyutucu, pejmürde propaganda yapmak ruhsal sefilleşme sayılır. Saddam asıldıktan sonra Irak etnik bölünmeler batağına itildi. Iraklı Arap'ın petrolünü ABD, İngiliz, Fransız şirketlere yedirip petrolün kırıntısını da Kürt Barzani'ye transfer ederek ve o kırıntı petrolden Türkiye'de birkaç damla akacağı izlenimini vererek Orta Doğu'da sefil bir yeni dönem açıldığını görüyoruz. Özlenen ses Necati Doğru'nun deyimiyle teneke tıngırtısı verdi. Saddam asıldı gitti dedik. Niye? Saddam neden asıldı? Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 4. sınıfında okutulan Ekonominin Güncel Sorunları adlı kitabın 85. sayfasında bu sorunun cevabını buluyoruz. 2000'li yılların başında AB parasal bütünleşmesiyle ABD dolarına ciddi bir rakip yarattı. Doların değer kaybı avro karşısında aynı yönde beklentilerle birleşince iş ciddileşti. Petrol üreticileri dolarla sayılan petrolün avro ile satışını ister oldular. Örneğin Saddam iktidardayken bu talebi dile getiriyordu. Ama Irak savaşı ile bunun karşılığını ödedi. Aynı konu yine aynı kitabın 90. sayfasında şöyle işleniyor. 2000'lerin başında ABD ekonomisinde durgunluk ve sermaye kaçışı doların avro karşısında değer yitirmesine yol açtı. Değer kaybı başta petrol, ham madde satıcısı ülkeleri, dünya ticaretinin bu mallarda artık dolar değil avro kullanması talebine götürdü. Bu işin öncülüğünü o dönem Irak'ın başkanı olan Saddam Hüseyin OPEC çerçevesinde yaptı. Ancak 2. Irak Savaşı ve izleyen idamı yoluyla Saddam susturuldu. Bu kez Venezuela Başkanı Hugo Chavez aynı taleple yola çıktı. Petrol satışının dolarla olmaması, doların işlem ve talebinde ciddi bir düşüş getirebileceği gibi diğer ham maddeleri de peşinden sürükleme riskosu yaratır ABD için. Şimdi ABD için susturulması gereken kişi Chavez. Ekonominin Güncel Sorunları sayfa 102'de bu defa Saddam'a saldırının bir başka gerekçesi şöyle yer alıyor. Nitekim önce Afganistan sonra Irak, ABD ile Tony Blair İngiltere'sinin saldırısına hedef oldular 2003. Irak'ın petrollerine el koydular. Sırada İran var. Ancak o daha çetin ceviz. Irak savaşında ülkeyi yerle bir ettiler, iç savaşa yol açtılar, bir de Kürdistan eyalet devleti kurdular. Türkiye geçen 54 yılda AB'ye giremedi ama Kürdistan bayrağı AB'ye girdi. 5 Haziran 2012 tarihli Yeni Çağ gazetesinin haberinde Kürdistan'ın AB'ye girişi şöyleydi. Peşmerge reisi Mesut Barzani'nin başkanlığını yaptığı Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi, AB'nin başkenti Brüksel'e özel temsilcilik açıp Belçika'nın özel izniyle temsilcilik binasına ortasında güneş bulunan kırmızı, beyaz ve yeşil renklerden oluşan Kürdistan Özerk Bölgesi bayrağını çekti. Ekonominin Güncel Sorunları sayfa 103'e geldiğimizde yine aynı nedene rastlıyoruz. ABD'nin 11 Eylül 2001'de New York'taki İkiz Kuleler'in sözde Müslüman Arap kökenli El-Kaide grubu tarafından vurulması yeni bir evreyi başlattı. ABD terörle mücadele bahanesiyle Arap İslam dünyasına savaş açtı. Bunun öncelikli sebebinin petrol alanları olduğu, Afganistan ve onu izleyen 2. Irak Savaşı ve işgallerle ortaya çıktı. Her şey bu denli net iken Tayyip'in Saddam'ın ardından Kaddafi'yi tepeleyenlerle aynı safta olması, şimdi de gözünü Esad'a dikmesi nasıl izah edilebilir? Bazen de sürdürüyorlar. ABD'nin çıkarlarını zedeleyenlerin hepsi alçakça katledilmese de başka yöntemlerle etkisiz hale getiriliyordu. Örneğin IMF eski başkanı Strauss-Kahn'ın başına gelenler. Kahn 100 dolara kiralanan bir hayat kadınının iftiralarıyla tacizden gözaltına alındı. Elleri kelepçelendi, cezaevine atıldı. Ardından IMF başkanlığından ayrılmaya zorlandı. Fransa'nın en güçlü cumhurbaşkanı adayıydı. Şimdi nerede olduğu belirsiz. 1944 yılında Bretton Woods anlaşması sonucu dünyada tefecilik konusunda ikiz kuruluşlar olarak tanınan Dünya Bankası yani World Bank ile Uluslararası Para Fonu yani bilinen adıyla IMF kuruldu. ABD ve Avrupa ile yapılan anlaşmaların ardından Dünya Bankası'nın başkanlığı ABD'ye, IMF başkanlığı ise Avrupa'ya verildi. Bu hal uluslararası tefecilerin fakir ülkeleri iliklerine, kemiklerine kadar sömürmede nasıl ortak olduklarının da bir göstergesiydi. IMF verdiği kredilerde öncelikle ABD'ye kesin itaati şart koşuyordu. Sözde yardım paketi için bir diğer koşul, IMF ve ilgili ülkenin üstünde uzlaşma sağladığı bir 3 yıllık uyum programının varlığıydı. IMF kredi verdiği ülkenin refaha kavuşması için vaat ettiği yol gösterme dahil hiçbir şartı yerine getirmiyor, sorun iyice büyüdükten sonra adeta o ülkenin batması için her ortamı hazırlıyordu. 2000'li yıllarda IMF başkanlığına gelen Fransız vatandaşı D. Strauss-Kahn, Amerikan politikasının onayı anlamına gelen Washington konsensüsünü kabullenmeyen ülkelere kolaylaştırıcı fonları vermeyi reddeden şartı kaldırmış, böylece IMF acımasız tefecilikten, özel koşul aramadan kredi verir bir kurum haline gelmişti. Gelirleri 3 kat arttırılan IMF birikmiş altınlarını da satma izni alıyor. 750 milyar dolarlık kaynak birikimiyle Strauss-Kahn'ın tanımlamasıyla artık yeterli cephaneye sahip oluyordu. IMF bundan sonra gelişmekte olan ülkelere daha ağırlık verecek, kötü tefeciler gibi kriz sonrası değil, kriz öncesi devreye girecek, kriz daha gelmeden önlem alınacaktı. Standby belgesi istenmeksizin para yardımı yapılacaktı. D. Strauss-Kahn'ın getirdiği bu yenilikler IMF tarihinde yeni bir devrim olarak nitelenmişti. Ancak bu durum borç alanların lehine olup ABD'nin çıkarlarını zedeleyince Kahn'a tüm dünyanın gözleri önünde otel tezgahı kuruldu. 100 dolara kiralanan bir hayat kadınının iftiralarıyla Kahn tacizden gözaltına alındı, ardından IMF başkanlığından ayrılmaya zorlandı. Strauss-Kahn'ın ayrılmasından sonra başkan olan Fransız Yahudisi Christine Lagarde ilk iş olarak özel koşul yani ABD politikalarına bağlı kalma şartını tekrar getirdi. Böylece Hristiyan ve Yahudilerin kutsal kitaplarında yer alan sahip olana daha fazla verilecektir. Olmayanınsa hiçbir şeyi olmayacaktır ilkesi devam ettirildi. 17. Ayrımın sonu. Sayfa 206.